Ayrım 2.
Bu çocuk zihnimin yarattığı yanılsamaydı elbet ama ben babamı etli canlı görmüştüm. Annem de öbür kadınlar da babamı görememişlerdi. Onlardan gizlice kuyu başına gittiğim için ben gördüm babamı diyemedim. Çakal eriği ve iğne yaprakla tedavi. Bir gün çalınan sokak kapısını ben açmıştım. Karşımda saçları, kaşları, kirpikleri yanıp kavrulmuş, bitik bir adam duruyordu. Korktum. Anne diye bağırdım. Kapıdaki adam, oğlum beni tanımadın mı? Diye sarılıp beni kucağına aldı. Babam düşmanın çekilirken bir mescide doldurup benzin dökerek yaktığı insanlar arasından kaçıp canını kurtarmış. Eve geldiği gün yatağa düştü babam. Aylarca yattı kendini bilmeden. Annem eskisinden daha çok asker çamaşırı dikerek, daha çok oya işleyip dantel örerek babama da baktı. Babam çok zayıflamıştı. Kerevetin önüne yere serilmiş yataktan kalkamıyordu. Kendi kendine bir takım otlardan ilaç yapıyordu. Zaman zaman nöbet gelir, ateşler içinde yanarak titrerdi. Anneme, üstümü ört hanım diye bağırırdı. En kızdığı zamanlarda bile anneme yine hanım derdi. Annemin babamın yüzüne ona ne dediğini, babama nasıl seslendiğini anımsamıyorum. Hiçbir şey dememişti. Hiç duymamıştım. Ama başka kadınlarla konuşurken babamdan bizim efendi ya da efendi diye söz ederdi. Çok yakın saydığı kadınlarla konuşurken babamdan bizimki diye söz ettiği de olurdu. Üstümü ört hanım, çabuk üstümü ört. Annem yorgan morgan, ceket, palto, her ne varsa örtülecek babamın üstünü örtüyordu. Yatağın üstü bir küçük tepe oluyordu. Ama babam üşümesinin nedeni annemmiş gibi ona kızgınlıkla bağırıyordu hala. Hanım, üstümü ört dedim. Babam bir gün yine yatakta öyle titriyordu ki bana döşeme tahtaları bile zangırdıyormuş gibi geldi. Çabuk bana yeşil erik al gel. Ham olsun. Çakal eriği. Babam çok sert kızgın bir adamdı. Dediği dedikti. İlle de yaptıracaktı dediğini. Herhalde yüksek ateşten içi yandığı için ekşi erik yemeği istiyordu. Annem karşı bostana gidip çakal eriği aldı geldi. Babam yüzünü buruştura buruştura o küçücük ekşi erikleri yedi. Ertesi günde ayağa kalktı. İyi olmuştu. İyi oluşunu çakal eriğinden bildi. Yıllarca söyledi bunu. Çakal eriği kurtardı beni hastalıktan. Yoksa ölecektim. Abartmasını çok severdi. O gün iki okka erik yedim derdi. Yediği bir avuç erikti. O yaşlarında babamın sık sık başı ağrırdı. Başı ağrıyınca çam yaprağını burnuna sokup batırırdı. Burnundan kan akınca baş ağrısı kesilir rahatlardı. İlk ölüm. Babam bir gün eve elma getirmiş. Bana dön arkanı dedi. Yüzümü duvara çevirdim. Önüme bir elma düştü. Bir daha. Babam bak bu elmaları sana Allah gönderdi. Dua et dedi. Elma gönderen Allah kardeşimi iyi etmedi. Öldü kardeşim. Evin taşlığından babamın kucağında küçücük bir tabut çıkarken ben bunu bir oyun sanıp Zehra Hanım teyzenin oda kapısı eşiğinde durmuş gülüyordum. Bu bir oyun olacaktı. Kardeşim bu küçücük tahta kutu içinde mezarlığa bırakacaklar. Orada iyi olup koşa koşa dönüp eve gelecekti. Çocuğu içeri alın dediler. Beni odaya soktular. Annem ağlayarak yanıma geldi. Beni öptü. Kardeşin öldü. Gülünmez dedi. Kötü bir şey yaptığımı anlayıp utandım. Neden? Nasıl mizahçı olduğumu sorarlar hep. Bilmem. Ama sanırım beni mizahçı yapan kendi yaşamım olacak. Gözyaşları içinden geçip geldim buraya. İlk karşılıksız sevgi. Divanhane denilen Kasımpaşa'daki deniz komutanlığında bahçıvan olan oda komşumuz Karadenizli Hasan amca, evin bahçesinde çiçek ve zerzavat ekerdi. Ben de ondan özenip bahçeyi çapalamaya çalıştığım için almayayım diye çapasını yere dikili uzun bir sırığın tepesine koyardı. Ben de kimseye görmeden sırığı sallar çapayı yere düşürür, bahçeyi kazardım. Bahçenin dibindeki kümeste ev sahibinin tavukları vardı. Terle çevrili küçücük bir yerde dolanıp eşelenip durmalarına çok üzülürdüm. Kapılarını açar salıverirdim. Dışarı çıkar çıkmaz horoz tepeme sıçrar, yüzümü pençeler gagalardı. Parlak kırmızı tüylü koca ibikli babacan, çok güzel ama iyilikten, sevgiden anlamayan canavar bir horoz. Kabarık göğsünün, kalın boynunun tüyleri güneşte ışıl ışıl, renk değiştirerek ışırdı. Üstüme atlayınca zor içeri kaçar, kapıyı örterdim. Hıncını alamazdı da kapıya kapıya atlardı. Nedense bana düşmandı. Salıncağını sallaya sallaya çocuğunu uyuttuğum için Havva Hanım teyzemin verdiği ekmek diliminden kopardığım parçaları horoza verirdim. Önce başıma sıçrar, gagasıyla pençesiyle yüzümü yara çizik içinde bırakıp beni içeri kaçırdıktan sonra bahçeye attığım ekmeği yerdi. Benden başkası da onu hapsolduğu kümeslerinden dışarı çıkarmaz, ona ekmek vermezdi. Bir gün öyle canavarca atladı ki başıma, öyle zalimce pençeledi, öyle haince gagaladı ki kaçayım derken yere düştüm. Ev sahibimizin delikanlı oğlu gelip kurtardı beni. Kan içindeydi yüzüm. Horozu kesmeye karar verdiklerini öğrenince içeri girdim. Kimsenin olmadığı çamaşırlıkta ağlamaya başladım. Horozu yakalamış olacaklar. Can acısıyla bağırıyor horozcuk. O bahçede bağırıyor. Ben içeride ağlıyordum. Gidip yalvardım Hasan amcaya. O da ev sahibimizin oğluna söyledi. Bir daha hiç çıkmam bahçeye. Bir daha kümesin kapısını hiç açmayacağım. Kur'an çarpsın ki, ekmek çarpsın ki. Ağladığımı görünce kesmediler orozu. Bir gün yine gizlice bahçeye çıktım. Sırığı salladım, salladım. Tepesindeki çapa düştü. Düştü ama başıma. Sivri ucu alnıma saplanıp kaldı. Elimle çekip çıkardım çapayı. Kan içindeydim. Bizim odaya gittim. Evin bütün kadınları oradaydı. Beni öyle kan içinde görünce hep birden çığlık attılar. Onların çığlıklarının saldığı korkudan ağlamaya başladım. Kan akan yere bir avuç tuz, üstüne bir tutam tütün bastırıp sardılar. Ondan sonra bir daha bahçeye çıkmadığım için başın yarılınca nasıl aklın başına geldi diyorlardı. Oysa başımın yarılmasından değil, benim yüzümden horozu kesecekler korkusuyla bahçeye çıkamıyordum. Çiçek. Annem okur yazar değildi ama ince duygulu, sağduyusu olan bir kadındı. Bütün analar dünyanın en iyi kadınlarıdır. Benim annem de benim annem olduğu için dünyanın en iyi kadınıydı. Bir gün bahçeden çiçek koparıp anneme getirmiştim. Annem sevindi. Hadi biraz daha çiçek koparalım, dedi. Bahçeye çıktık, bana bir çiçek gösterdi. Bak, dedi, ne güzel çiçek. Bu çiçekler de canlı, onların da canı var. Koparırsak ölür zavallı. Dalında daha güzel duruyor. Bardaktaki su da bu kadar güzel durmaz ki. Her çiçeğin başında bana, kıyarsan, kopar istersen, derdi. Neyim varsa iyi olan hepsini, her şeyimi anneme borçluyum. Dünyaya geldim gülmek için. Ben ağlıyorum bilmem ne için. Bokludere boyundaki evlerin en güzeli. Hafız Recep Efendi'nin oturduğu evdi. Dışı çok açık sarı yağlı boyalı. Sesi çok güzelmiş Hafız Recep'in. Çok ünlü kişiymiş. Şarkı da okurmuş. Bir hafızın şarkı okumasına babam çok kızardı. Şarkı okuyarak günaha girdiği için. Hafız Recep'in evinin yanındaki evde bizlere göre zengince bir yaşlı kadın otururdu. Beni çok severdi. Ev sahibimizin oğlu Mehmet Efendi evlenecek. Gelin bir Çerkez kızı ama çok güzel. İnceden bir güzel. Yapıncak üzümünün derisinde kınalı çiller vardır ya. Gelinin yüzünde de işte o kınalı yapıncak çillerinden vardı. Evin bahçesinde düğün yapılacak. Yaşıtlarım çoktan sünnet olmuş. Annem düşünüp duruyor. Beni nasıl sünnet ettirecek? Çok para gidermiş. Yakışıklı Kürt delikanlısı Mehmet Efendi ile güzel Çerkez kızının düğünü sırasında benim sünnetim de arada çıkıverdi. Evimizde karyolamız yoktu. Yere serilen döşeklerde yatardık. Sabahleyin yatak yorgan toplanır, yüklüğe konurdu. Yüklüğü olmayan başka bir tek odaya taşınınca yataklarımız zürülüp odanın bir köşesinde üst üste yığılır, üstüne bir örtü örtülürdü. Sünnetim için komşudan bir geceliğine eğreti bir karyola alındı. Başka bir komşu da eğreti yatak takımı verdi. Bahçenin bir köşesine sünnetli karyola kuruldu. Babama kalsa hiçbir şeyin olacağı yok. Umursamaz değildi ama yokluktan, açığa vurmak istemediği yoksulluğumuzdan, umarsızlıktan sanki hiçbir şeyi umursamazmış gibi davranırdı. Annem başıma üstüne maşallah işte bir de sünnet başlığı koydu. Onu da birisinden eğreti almış olacak. O gün bayramlığımı giymiştim. Kadife pantolon, sadakor gömlek, kırmızı fiyonklu kordela. Annem Hafız Recep'in evinin bitişiğindeki evde oturan o zengince kadının evine beni el öpmeye götürmüştü. Gece düğün başladı. O mahalleye göre zengin bir düğün. Hokkabaz var, kanto var, çengi var, tiyatro gibi bir şey var. Çok şeyler var. Mehmet Efendi benim kirvem oldu. Doğu illerinde kirvelik akrabadan ileri, akrabalıktan yakın olmak demek. Sünnet olan çocuğun sünnet kanına elini süren kirve oluyor. Kirve, kirvesi olduğu çocuğu yaşam boyunca hep koruyacakmış. Gelenek böyle. Sünnetten sonra aylarca çektim. Benim sünnetim perdeli dediklerindenmiş. Günlerce asit borikli su ile pansumanlar. Hani çok yaşlı ağaçların gövdesi çürür, koflaşır, mantar mantar olur da o mantarlaşmış ağaç çürüğünü parmak arasında ezince kahverengi bir toz olur. Yaraya işte o kurumuş ağaç çürüğü tozu ekerlerdi. Sünnet düğünümde bana tek armağan veren o zengince komşu kadın oldu. Tahtadan oyma küçücük bir deveydi hediyem. Cilalı, kahverengi parlak bir deve. Devenin hörgücü kapaktı. İki sarı küçücük menteşesi vardı kapağın. Hörgücü kaldırınca içinde hokka vardı. Buraya mürekkep konulacak. Deveden hokkayı görünce sünnet acısını unuttum. Deveyi koynuma aldım. Babam da bir gümüş mecidiye vermişti. Bir kadın şarkı söylüyordu. Galiba Yahudiydi. Şimdi de sesini duyar gibiyim. Çatlak, çatal çatal, boğuk kalın bir ses. Kadın şarkı söylüyor. Dünyaya geldim gülmek için. Ben ağlıyorum bilmem ne için. Küçücük, minicik deve okkam. Neredesin? Ben ağlıyorum bilmem ne için. Dünyaya geldim. Devecik, deve hokkacık. Neredesin sen şimdi? Nereye? Nerelere gittin? Fergap. Fesini kap. Mahalle mektebine yazıldım. Mahalle mektebi evimize çok uzaktı. Dere boyundan uzun yola çıkılacak. Uzun yol boydan boya geçilecek. Sola dönülecek. Karakolun önünden geçilecek. Sağdaki Rum bakkalın karşısındaki yokuş çıkılacak. Mahalle mektebimiz işte orada bir ev. Hocamın bir Tatar kadın. Üçte yetişmiş kızı var. Kızları güzel gelirdi bana. Sovyet devrimine karşı oldukları için devrimden kaçan beyaz Rusların İstanbul'a akın ettiği zamanlar. Böyle olduğunu iki olaydan biliyorum. Biri babam eve kocaman kocaman kağıt paralar getirirdi. Üstlerinde Latin sayıları, o sayının yanına dizilmiş birçok sıfırlar, 3 0, 5 0, 6 0. Rus paralarıymış. Devrimden sonra beyazlar kaçarlarken bu paraları da çuval çuval kaçırmışlar. Babam bunlardan 1-2 tane getirmişti. Başkalarında daha çok vardı. Rusya'da yeniden çarlık kurulacaktı da biz de bu paralarla milyoner olacaktık. Devrimciler parayı kaldırmışlarmış. Yakın zamanlara dek çarlık banknotlarını saklayıp milyoner olma umutlarını yitirmemiş olan insanlar vardı. Üstünde bir dolu sıfır dizilmiş paraların tanesini babam 100 paraya satın alıyormuş. Beyaz Rus'tan İstanbul'a geldiğini bir de mahalle mektebimizde konuklayan bir güzel Rus kadından biliyorum. Çok hünerliydi. Renkli ipek bezlerden, floşlardan süslü abajurlar yapardı. Bir gün o Rus kadının yaptığı kocaman abajuru tavanda görünce okulda çocuklar pek şaşırmıştı. O abajur şimdiki uzay gemisi gibi bir şey gelmişti bana o zaman. Eski Galata Köprüsü üstünde renkli kağıtlardan yaptıkları oyuncakları satan beyaz Rusları da anımsıyorum. Kimisi sarı, kumral sakallıydı. Bunların albay general olduğu söylenirdi. Her mahalle mektebinde olduğu gibi başımızda fesle, rahleler ya da tahta sıralar önünde bağdaş kurup oturuyorduk. İlk fesi mahalle mektebine giderken giymiştim. Harfleri harflere çatmasını öğrendik. Sonra amme cüzünden namaz surelerini okuyup ezberledik. İsli mürekkebe batırdığımız kamış kalemi kağıt üzerinde cızırdatarak yazıya şu dua ile başlardık. Rabbi yessir vela tuassir, Rabbi temmim, bil hayr. Türkçesi, Yaradan, işimi kolaylaştır, güçleştirme, sen işimi hayırlı bitirt demek. Biz Türkçesini anlamını bilmeden her yazıya başta işte ezberlediğimiz bu Arapça duayı okurduk. Bir gün tahta sıra önünde sallana sallana Elem Neşrah Leke'yi okuyorum. Sonradan öğrendim, İnşirah suresiymiş. Biz o küçük çocuklar anlamını kavramadığımız, ne demek olduğunu bilmediğimiz o sözleri ne diye, nasıl, niçin ezberledik? Kafamızı nelerle doldurdular? 5 yaşında bir çocuk. Ezberledik. Elem neşrah leke sadrek ve vedana anke vizrek. Ellezi enkade zahrek ve refena leke zikrek. Fe inne maal usri yusra inne maal usri yusra. Feiza ferag de fensab ve ila rabbike fergab. Belki merak etmişsinizdir. Türkçesi şu demek. Ey Muhammed! Biz senin gönlünü açmadık mı? Elbette açtık. Belini büken yükünü sırtından aldık. Senin şanını yükselttik. Çünkü güçlükle birlikte şüphesiz bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince öbürüne giriş ve umacağını yalnız Rabbinden umut et. Ezberlettikleri surenin Türkçesini öğretmezlerdi. Türkçesi Arapçasından daha zor olduğundan mı? Bu sureyi okuyordum son ayeti söylerken. Ve ila rabbike fergab der demez birden başımdaki fes havalandı. Aman bizim fes elden gidiyor. Uçuyor. Bir de baktım havaya, fesim hoca hanımın sopasının ucunda. Nasıl da oturduğu yerden sopanın ucunu başımdaki fesin püskül ibiğine takıp kaldırdı fesi. Hoca hanım ben fergab der demez, fergab fesini kap deyip başımdan fesi kapıp aldı. Neye uğradığımı şaşırdım. Korktuğumdan, utancımdan fesimi isteyemiyordum da. Şimdi eve gidince annem kıyameti koparır. Hoca hanım aldı desem inanır mı? O zaman için bana bir fes daha satın alması, şimdiki zamanda bir eve möbleli pick-up alınması gibi bir şey. Ağlaya ağlaya eve geldim. Ağladığımı görsünler istemez, hep gizli gizli ağlardım. Onun için de babam arkadaşlarına, benim oğlan hiç ağlamaz, derdi. Eve yaklaşınca yüzümü gözümü sildim. Anneme çekine çekine, hoca hanım fesimi aldı anne, dedim. Annem, maşallah, maşallah, oğlum fergaba gelmiş, diye sevinçle beni sevip öpüp okşadı. Töre öyleymiş. Çocuk Kur'an okumayı öğrenip de İnşirah suresini okurken fergab dedi mi, hoca da fergab, fesini kap der, çocuğun fesini başından alırmış. Böylece çocuğun yetiştiği ana babaya bildiriliyor. Şimdiki sınıf karneleri gibi bir şey. Bir tepsi börek ya da baklava götürülür, hocadan fes geri alınırmış. Annem bir tepsi börek yaptı, hoca hanıma götürdü. Ben de fesimi geri aldım. Annem bir tepsi baklava götüremediği için çok üzülmüştü. Bu üzüntünün ne demek olduğunu şimdi kendi çocuklarıma anlatamam ki. Bez çanta. Mahalle mektebi uzak. Kış, soğuk, kar. Paltom yok. Üşüyorum. Ellerim donuyor. Annem haki renkli kalın bezden bir çanta dikti bana. Kitabımı, defterimi çantama koyuyorum. Soğukta elim üşüdüğünden çantayı tutamazdım. Kolumun altına sıkıştırırdım. Soğuktan korunmak için elimi de çantanın altına alırdım. Okul dönüşü eve gelince ellerim sızım sızım sızlar. Bir akşam eve geldim yine. Annem, çantan nerede? Dedi. Eğilip kolumun altına baktım, çanta yok. Yolda soğuktan elim uyuşmuş. Parmaklarım duyarlılığını yitirmiş. Çantanın düştüğünden haberim bile olmamış. Dönüp baktım. Aradım geçtiğim yolları. Çanta yok. Babam bu olayı sonraları çok başka türlü anlatırdı. Yepyeni bir çanta almıştım. Çok pahalı bir çanta. Çok güzel bir çanta. Sağlam çanta. Üç gözü vardı çantanın. Hem de kilidi vardı çantanın. O güzelim çantayı taşıdığı ilk gün yolda düşürmemiş mi elleri üşeyip de? Vah benim oğlum. Çantan nerede diye sorup da kolunun altına göremeyince çantayı başladı ağlamaya. Ağlama oğlum. Ben sana daha iyisini alırım dedim. Daha güzel bir çanta aldım. Babam böyle anlatırdı. Anlata anlata bu anlattıklarına iyice inanmıştı. Babam içinden geçenleri dilediğini anlatıyordu. Dilediği olmuş sanıp inanarak anlatıyordu. Hiçbir zaman baba öyle değildi diyemedim. O gülerek anlatırdı. Ben de gülerek dinlerdim. Çoğumuz kendi suçumuzmuş gibi yoksulluğumuzdan utanırız. Ben de yıllarca yoksulluk ayıbımdan utandım. Ta yazar olana dek. Çoğunluğun yoksul olduğu ülkede yoksulluğun değil, varsılığın daha utanılması olduğunu yazarlığa başlayınca anladım. Zenginlikten de utanılıp, zenginliğin de gizlendiği zamanlar da olur. 27 Mayıs'tan 1-2 hafta sonraydı. Gazete sahibi arkadaşımın Cadillac arabasıyla araba vapurundaydık. Cadillac'ı satacağım, dedi. Neden? Dedim. Utanıyorum, dedi. Neden? Dedim yine. Yoldan geçerken yayalar öyle bir bakıyorlar ki arabaya, utanıyorum Cadillac'ta olduğumdan. Bunu satıp başka bir ucuz araba alacağım. Bizde yoksulların içinde varsıllıktan utanılması çok kısa sürer. Ancak 20-30 yılda 1-2 gün. Bir karlı kış günü bez çantamı yolda düşürünce babam bana yeni bir çanta almamıştı ama annem hemen eski bir kalın kumaştan yeni bir bez çanta daha dikmişti. Koz Elvası. Biraz Gelir Misiniz adlı oyunumda Misa adlı bir küçük çocuk babası Mateh Usta'nın yaptığı bir müzik aygıtını sokaklarda satar. Misa bir gün satış hesabını babasına tam getirmeyince Mateh Usta kızar. Karısı Mateh Usta'ya, üsteleme canım. Belki çocuk koz elvası almıştır, der. Bu oyunu Almanca'ya çeviren de, İngilizce'ye, Yunanca'ya çeviren de, sanki ağız birliği etmişler gibi mektupla bana koz elvasının ne olduğunu sordular. Ben de mektupla anlattım. Bu kez yine üçü de, neden koz elvası da başka bir şey değil, çikolata falan, diye sordular. Bu sorularına cevap veremezdim. Çünkü anlatması zor. Şimdi size anlatıyorum. Mahalle mektebinin kapısı önünde satıcılar, yemişçiler vardı. Çocuklar onlardan yemiş alırlardı. Bana evden hiç harçlık verilmediği gibi ben o satıcılardan bir şey alamazdım. Yokluk insanı aç gözlü de yapar, tok gözlü de. İnsanına göre. Beni tok gözlü yapmıştı. Ağızlarını şapırdata şapırdata, macundan renklenmiş dillerini çıkarıp dudaklarını yalayarak horoz şekeri, elma şekeri, macun, fındık, fıstık, çekirdek yiyen çocuklara hiçbir gün imrenmedim. Ama yalnız koz helvasında gözüm vardı. Hiç yememiştim. Çok canım çekiyordu. O kadar canım çekiyordu ki peştemallı, külahlı koz helvacının cam ekranına bile bakmadan yanından başımı öteye çevirip geçerdim. Bir gün bir arkadaşım koz helvasından ısırıp geri kalanını bana verdi. Umursamazca istemem dedim. Annem öğretmişti. Para istemek ayıp. Sokaktan geçen satıcıdan bir şey alınmasını istemek terbiyesizlik. Arkadaşının yediğine imrenip ondan istemek, annemle birlikte sokakta giderken bir şey istemek, hele tutturmak çok çok ayıp. Bunlardan hiçbirini yapmadım. Her sabahki gibi erkenden kalkmıştım. Annemle babam daha uyanmamışlardı. Babamın yeleği sedirin üstünde atılmış, sarkıyor orucu. Elimi yelek ceplerinden birine sokup paraları karıştırdım. İçlerinden bir tane kağıt yüzlük para aldım. Sonra da bez çantamı alıp çıktım yola. Koz helvacı orada. Kocaman bir koz helvası aldım. Tam ısıracakken itişen iki çocuk üstüme yıkıldı. Elimdeki koz helvası su birikintisine düştü. Koz helvasını çıkardım su birikintisinden. Ne yapacağım diye bakıp duruyordum. Bana daha önce koz helvasından bir parçasını vermek isteyen çocuk geldi. Bize yok mu? Dedi. Suya düştü, dedim. Olsun, dedi. Verdim koz helvasını, bir güzel yedi. Eve dönüşümde babamın cebinden gizlice para aldığımı unutmuştum bile. Babam çok yumuşak bir sesle, oğlum paranla ne aldın bugün bakayım, dedi. Ne parası, dedim. Derdemez de aklım başıma geldi. Yelek cebinden aldığım 100 parayı ansıdım. Başımı eğdim, hiç sesimi çıkarmadım.